Ayrım 3. Görmezlerin kitap okumasını sağlayan çocuk Louis Braille, Margaret Davidson, sayfa 57. Yeni sorunlar. Louis doktorun talimatlarına uydu. Her gün uzun uzun uyudu. Önüne konan her şeyi yedi. Biraz güçlenir güçlenmez de her gün açık havada zaman geçirmeye başladı. Yavaş yavaş yeniden gücünü kazandı. Önceki kadar olmasa da yeterince güçlüydü. Nihayet Louis yeniden ders vermeye başlayacak kadar iyi hissetti kendini. Zaman geçiyordu. Louis hayatındaki çoğu şeyden memnundu. Öğretmenlik yapmak, müzik, arkadaşları. Ama alfabeyle ilgili işler o kadar iyi gitmiyordu. Bereket versin ki Louis savaşı tek başına sürdürmek zorunda kalmadı. Enstitünün müdürü ona iyi bir arkadaş olmaya devam etti. Her zaman yardım etmeye istekliydi. Doktor Pinney'e uzun zamandır para biriktiriyordu. Sonunda Louis'nin alfabesiyle ilgili küçük bir kitap bastırmak için yeteri kadar para biriktirebildi. Her ikisi de her sayfa üzerinde birlikte çalıştılar, birlikte endişelendiler. Her şeyin doğru olmasını istiyorlardı. Sonunda bitirdiler. Louis çok gurur duyuyordu. Kitaba görmezlerin kullanımı için görmezlerce hazırlanan noktalar aracılığıyla kelime, müzik ve şarkı yazma yöntemi adını vermeye karar verdi. Ne kadar da uzun ve kulağa önemli gelen bir başlıktı. Kulağa böylesine önemli gelen bu kitap mutlaka bir yerlerde Louis'nin alfabesine yandaşlar bulacaktı. Doktor Pinney'e birçok önemli insana kitabı gönderdi. Aylar geçti ama onun ve Louis'nin tek aldıkları kibar teşekkür notlarıydı ya da hiç yanıt gelmedi. Bir gün Louis at arabasıyla Kurey'deki evine gidiyordu. Anne babasını ziyaret edecekti. Çok geçmeden kendisiyle birlikte görmez bir kadının da yolculuk ettiğini fark etti. Louis sonraki birkaç saatini ona alfabesini anlatarak geçirdi. Ona kabartma noktaları nasıl hissedeceğini gösterdi. Kadın çok heyecanlanmıştı. Görmez insanların neredeyse çoğu her zaman heyecanlanıyorlardı. "O halde başkalarına da öğretin," dedi Louis. "Öğreteceğim," diye söz verdi. Acaba yaptı mı? Louis asla öğrenemedi. Louis yabancılarla konuşmaktan hoşlanmıyordu ama sonraki birkaç yıl birçok kişiyle konuştu. Ona yardım edebilecek herkesle bir yardım etseydiler. Geceleri uyuyamadığında Louis bazen onların söylediklerini hatırlardı. "Gençsiniz Bay Braille. Her şey zaman alır Bay Braille. Anlamalısınız Bay Braille. Sabırlı olmalısınız Bay Braille. Sabır." İnsanlar böyle konuştukça Louis'nin içinden bağırmak geliyordu. Sabırlı olmak için zamanı yoktu. 30'lu yaşlarının başındaydı. Hala gençti ama yıllardır veremdi ve her geçen yıl daha zayıf düşüyordu. Ne kadar zamanı kalmıştı acaba? Sonra en kötü darbe geldi. Louis geçmişte birçok hayal kırıklığı yaşamıştı ama alfabesinin her zaman tek bir yerde kabul göreceğinden emindi, enstitü. Her şeyden önce müdür en yakın arkadaşlarından biriydi ama 1841'de Doktor Pinney enstitüden ayrıldı, yerini yeni biri aldı. Yeni müdür Doktor Dufo, Doktor Pinney'den çok farklıydı. Sert ve soğuk biriydi. Riske girmeyi sevmiyordu. Yeni ve farklı şeylerden hoşlanmıyordu. Tabii ki Louis'nin alfabesinden de hoşlanmamıştı. "Şu aptal noktacıkları zımbalama işi," demişti birçok kez. Ama çocukların Louis'nin alfabesini kullanmayı sürdürmelerine de izin vermişti. Sonra Louis bir kez daha hastalandı. Öksürerek günlerce yattı. Paris'te kış mevsimiydi. Hava çok soğuk ve nemliydi. Doktor Louis'i muayene ettikten sonra sözleri sert oldu. "Eğer burada kalırsanız Bay Braille, birkaç hafta içinde ölürsünüz." Yapacak tek şey vardı. Louis'nin arkadaşları eşyalarını topladılar. Yeniden eve, Kurey'e dönüyordu. Tatil için değil, hayatı için savaşmaya. "Yakında döneceğim," diyordu Louis olabildiğince neşeli. Ama arkadaşları gözyaşlarını zorlukla tutabiliyordu. Bir daha onu göremeyeceklerinden emindiler. Louis yine herkesi şaşırttı. Her nasılsa yine iyileşti. Bu uzun zaman aldı. Louis'nin kendisini Paris'e dönecek kadar iyi hissetmesinden önce 6 ay geçmişti. Eski arkadaşlarıyla, öğrencileriyle birlikte olmak ve yeniden çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyordu. Louis okula döner dönmez bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etti. Arkadaşları çok sessizdi. Öğrencileri bir tek konu dışında her şey hakkında konuşuyorlardı. "Ne oldu?" diye sordu Louis. Sonunda söylediler. Doktor Dufo, Louis'nin gidişiyle cesaret kazanmıştı. Önce çocuklara sınıfta alfabeyi okutamayacaklarını söylemişti. Sonra da hiçbir yerde kullanamayacaklarını. "Hatta odamızda bile," dedi çocuklarından biri yavaşça. Geriye sorulacak tek bir soru kalmıştı. "Ya kitaplarıma ne oldu?" Herkes Louis'nin okul kütüphanesi için günler ve geceler boyu çalışıp yaptığı kabartma harfli kitaplardan söz ettiğini biliyordu. Uzun bir sessizlik oldu. "Onları yaktı." "Hepsini mi?" "Her birini." Louis kafasını salladı. Kitaplarım, hepsi gitti. Döndü ve elleriyle yolunu bularak odadan çıktı. Sonraki birkaç hafta Louis'nin hayatındaki en kötü haftalardı. Sınıflarda ders veriyor, yemek yiyor, uyuyordu. Ama sanki bir rüyanın içinde yaşıyormuş gibiydi. Kötü bir rüya. Louis'nin bedeni bitkin düşmüştü. Şimdi ruhu da yıpranmıştı. Artık bu kazanılması olanaksız savaşı daha fazla sürdüremeyeceğini biliyordu. Neyse ki savaşması gerekmedi. Görmez çocuklar onun yerine savaştılar. Alfabe yasaklanmıştı ama çocuklar tek kelimeyle vazgeçmeyi reddetmişlerdi. Doktor Dufo ellerinden aletlerini almıştı, kalın kağıtları ve bulabildiği tüm stilusları. Ama çocuklar bunların yerini alabilecek aletler buldular. Örgü iğneleri, örgü şişleri, hatta çivi ve Louis'nin alfabesini kullanmaya devam ettiler. Büyük çocuklar küçüklere geç saatlere kadar gizlice alfabeyi öğrettiler. Herkes gizli bir günlük tutuyor, gizli notlar ilerletiyordu. Çocuklar yakalanırsa cezalandırılacaklarını biliyorlardı. Yemek yemeden odalarına gönderildiler. Ellerine vuruldu ama yine de vazgeçmediler. Gözleri gören öğretmenlerin birçoğu Doktor Dufo ile aynı düşüncedeydiler. Onlar da Louis'nin alfabesinden hoşlanmıyorlardı. Bazıları ise yalnızca tembeldi. Kendileri zaten gözleriyle nasıl okuyacaklarını biliyorlardı. Neden başka bir yol öğrenmeye zahmet etsinlerdi ki? Ama çoğu korkuyordu. Ya kabartma harfli alfabe gerçekten tutarsa, ya bu harflerle birçok kitap basılırsa, o zaman bu okul ve bunun gibi olan başka okullar tamamen görmez öğretmenler tarafından idare edilebilirdi. Peki onların işi ne olacaktı? Neyse ki bir öğretmen onlarla aynı düşüncede değildi. Doktor Joseph Godet okulda yeniydi. Müdür ve çocuklar arasındaki bu mücadeleyi izlemişti. Mücadeleyi izledikçe alfabeyi de bir o kadar sevmişti. ''Çocuklara kullanmamalarını emredebilirsiniz.'' dedi Doktor Dufo'ya. ''Ama sanıyorum ki görmezlerin Braille'in noktacıklarını her yerde kullanmaya başlayacakları bir zaman gelecek.'' Doktor Dufo dinledi. Çocuklarla olan bu savaştan artık yorulmaya başlamıştı. Kazanamayacağı bir savaştı bu. ''Peki ya tutarsa?'' diye devam etti Godet. ''En başında buna yardım eden kişi olarak tanınmak istemez miydiniz?'' Bu kulağa iyi geliyordu. Doktor Dufo hırslı bir adamdı. Kazanan tarafta olmayı seviyordu. Bunun yanında bir şeyi zor yoldan öğrenmişti. Bir kitabı yakabilirdi, tüm bir sistemi yasaklayabilirdi ama bir çocuğun düşüncesini engellemek ya da hatırlamak istediği bir şeyi unutmasını sağlamaya çalışmak çok zordu. Böylelikle Doktor Dufo düşüncesini tamamen değiştirdi, yeni talimatlar verdi. Bundan böyle görmez çocuklar bir kez daha Louis'nin alfabesini kullanabileceklerdi, her yerde ve her zaman. Her şey bu kadarla da kalmadı. Noktacıklı alfabenin tanıtılması. Eski okul binası pis ve kasvetliydi. Yıllardır yıkılmanın eşiğindeydi. Sonunda yeni bir bina inşa etmek için para bulundu ve 1844 yılında enstitü taşındı. Doktor Dufo açılış törenini dikkatle planladı. Birçok önemli kişi davet edilmişti. Öğretmenler, bilim insanları ve hükümet görevlileri. Öncelikle konuşmalar yapılacaktı. Ama törenin en iyi bölümünü bir açıklama oluşturulacaktı. Louis Braille'in noktacıklı alfabesinin açıklanması. Louis öteki öğretmenlerle birlikte sahnede oturuyordu. Tam tören başlarken koltuğuna sessizce ilişmişti. Dinleyicilerin sandalyelerinde dönüp durduklarını duyabiliyordu. Önce konuşmalar yapıldı. Birçoğu uzun ve sıkıcıydı. Dinleyiciler aralarında fısıldaşmaya başlamıştı. Acele et, haydi diyordu Louis içinden. Nihayet sıra ona geldi. Önce Joseph Godet ayağa kalktı ve alfabeyi anlatan bir yazı okudu. İnsanlar hala sandalyelerinde kıpırdanıyor, fısıldaşıyorlardı. Sonra Doktor Dufo görmez bir kızı sahnenin ön tarafına getirdi. Kocaman kahverengi gözleri ve uzun kıvırcık saçları vardı. Dinleyiciler sessizleşti. Neredeyse tüm konuşmalardan daha iyiydi. Doktor Dufo bir kitap açtı ve okumaya başladı. Küçük kız yanında duruyor ve okuduklarını Louis Braille'in noktacıklarıyla yazıyordu. Doktor Dufo okumayı bitirdiğinde çocuğun omzuna dokundu. Parmaklarını hızla henüz yapmış olduğu noktacık dizilerin üzerine gezdirdi. Daha sonra kelime kelime okunanları tekrarladı. Dinleyiciler çok etkilenmişti. Birçoğu alkışlamak için ayağa kalktı. Ama birkaçı kulaklarına inanmayı reddetti. Bu onlara olanaksız geliyordu. Hile bu diye bağırdı dinleyicilerden biri. Kesinlikle kız önceden öğrenmiştir. Hile mi? Alkışlar yavaşladı ama tamamen durmadan önce Louis ayağa fırladı. Elleriyle yolunu bularak Doktor Dufo'nun yanına gitti ve kulağına bir şeyler fısıldadı. Doktor Dufo birkaç dakika dikkatle dinledi, sonra başını salladı ve ayağa kalktı. Kollarını açtı. ''Bekleyin dostlarım, bekleyin!'' diye seslendi yüksek sesle. ''Bana birkaç dakika verin, o zaman size gördüklerinizin hile olmadığını ispatlayacağım.'' Dinleyiciler yeniden sessizleşti. Louis bir rahatlama nefesi koyuverdi. Bekleyeceklerdi en azından bir süre. Doktor Dufo aceleyle iki görmez çocuğu daha çağırdı. Bir çocuğu odadan gönderdi, ötekini yanında tuttu. ''Şimdi!'' diye konuştu dinleyicilere Doktor Dufo. ''Biri lütfen sahneye gelebilir mi? Herhangi birisi olabilir.'' Sonunda bir adam geldi. Doktor Dufo'nun elinde bir yığın kitap vardı. ''Lütfen bir tanesini seçin.'' dedi. ''Ve istediğiniz herhangi bir sayfayı açın, istediğinizi okuyun.'' Adam okudukça görmez çocuk kelimeleri noktacıklarla yazdı. Daha sonra öbür çocuk odaya geri getirildi. Doktor Dufo noktacıklarla yeni yapılmış olan sayfayı verdi. ''Lütfen orada ne yazıyorsa oku.'' dedi. Çocuk başını salladı. Parmakları hafifçe noktacıklardan oluşan sayfalar üzerinde gezindi. Sonra yüksek sesle ve açık bir şekilde kelimesi kelimesine okudu. Bu sefer hiçbir kuşku olamazdı. Dinleyiciler ayağa kalktı ve coşkuyla alkışladı. Louis sevinçten az kalsın bağıracaktı. İlk büyük adım atılmıştı. En sonunda. Geriye kalan yıllar birer birer geçti. Mücadelenin en kötü bölümü bitmişti. Üstelik tam da zamanında. Louis yıllarca veremle yaşamıştı. Bazen çok hasta olmuş, bazen de neredeyse iyileşmişti. Şimdi bir kez daha kendini zayıf hissediyordu. Kısa sürede iyileşirim diyordu kendi kendine. Daha önce hep böyle olmuştu ama bu seferki farklıydı. 1844'te Louis'nin öğretmenlik günlerinin sonu gelmişti. Henüz 35 yaşındaydı ama bundan böyle zamanının çoğunu yatakta geçirmek zorundaydı. Alfabe için mücadele etmeyi ötekilere, kendinden güçlü olanlara bırakmak zorundaydı. Louis, alfabe ile ilgili haberleri takip etti. İlk defa haberlerin bazıları olumluydu. Enstitüye kabartma noktalı alfabe ile ilgili bilgi isteyen çok sayıda mektup geliyordu. İnsanlar bu alfabeye Braille denmeye başlamışlardı. Bu, Louis'nin hoşuna gidiyordu. Öbür okullardaki öğretmenlerin birkaçı bu alfabeyi denemeye başlamışlardı. 1847'de ilk Braille baskı makinesi yapıldı. Artık elle yapılan eski ve yavaş yöntem yerine kabartma harfli kitaplar makineyle üretilebilirdi. Böylelikle yıllar birer birer geçti. Louis'nin sakin bir şekilde yaşaması gerekiyordu. Kendini yeterince iyi hissettiğinde çocuklara kısa süreli piyano dersi veriyordu. Zamanının çoğunu nokta sembollerini zımbalamakla, birbiri ardına okul kütüphanesi için kitaplar yapmakla, yatakta çalışarak geçiriyordu. Çalışmanın ve alfabeyi kullanmanın yeni ve daha iyi yollarını düşünmeyi sürdürüyordu. Louis'nin odası çoğu kez onu görmeye gelen arkadaşlarıyla dolu oluyordu. Oda kahkaha ve neşeli konuşmalarla çınlıyordu. Louis Braille güçsüz ve yatakta olabilirdi ama hala okulun en sevilen kişisiydi. Sonraları herhangi birimiz için her şeyini feda edebilirdi diye yazmıştı bir arkadaşı. Zamanını, sağlığını, sahip olduğu her şeyi. Louis yaptığı fedakarlıklardan asla bahsetmedi. Asla kendisine teşekkür edilmesini istemedi, dedi bir başka arkadaşı. Masasının arkasında küçük, siyah bir kutu vardı. Kutunun içi ağzına kadar kağıt parçalarıyla doluydu. Bunlar insanların Louis Braille'e geri ödeyeceklerine söz verdikleri borçlardı. Louis vasiyetinde şöyle yazmıştı. Kutuyu öldüğümde yok edin. 1851 yılının aralığında soğuk, rutubetli bir günde Louis nezle oldu. Sadece nezleydi ama Louis o kadar güçsüzdü ki hastalığın üstesinden gelemedi. Ateşi giderek yükseldi, eski öksürüğü giderek kötüleşti. Louis'nin arkadaşları onu görmeye geldiler. Ona daha iyi olduğunu söylemeye çalıştılar ama Louis yalnızca başını salladı. Biliyordu, birçok kez ölüme çok yaklaşmıştı. ''Bana numara yapmak zorunda değilsiniz.'' diyordu yumuşak sesiyle. Louis ölümden korkmuyordu. Bir rahip dua etmek ve onu hazırlamak için gelmişti. Louis, rahibin ziyaretinden sonra en büyük mutlulukları tattım dedi. Ama Louis Braille yaşamayı da seviyordu. Tanrı'dan beni bu dünyanın almasını isterdim, bu doğru ama çok da gönülden istememiştim, demişti. Louis son günlerini yaşıyordu. 1852'nin 6 Ocağı'nda gün boyu yağmur yağmıştı. Binanın etrafında rüzgar uğulduyordu. Saatler geçtikçe fırtına kötüleşmişti. Çok gürüldüyor, şimşekler çakıyordu. Sanki dışarıda devler savaşıyormuş gibiydi. Louis yüzünü pencereye çevirdi ve gülümsedi. İyi bir mücadele her zaman hoşuna gitmişti. Sonra gözlerini son kez kapadı. Louis Braille ölmüştü. Arkadaşları çok üzgündü ve onu özlüyordu. Aslında Louis çok tanınan biri değildi. Paris'te tek bir gazete bile ölüm haberini vermemişti. Bugün adını tüm dünya biliyor. Basit bir öğretmendi. Asla çok para kazanmadı ama bugün kendilerine tüm zamanların en iyi hediyesini Braille diye adlandırılan alfabe verdiği için her yerde görmezler onu minnetle anıyorlar. Nihayet Louis'nin alfabesi tutmaya başladı. Önce yavaş yavaş, sonra çok daha hızlı. Braille'i öğrenen görmez çocuklar asla bu noktacıkların uyandırdığı hissi unutmadı. Bunun dünyaya yayılmasına yardımcı oldular. Braille baskı makinesinden giderek daha çok kitap çıkıyordu. Braille alfabesi birçok farklı dile çevriliyordu, hatta Çince'ye. Louis Braille öldükten 6 yıl sonra Amerika'da açılan ilk görmezler okulunda onun alfabesi kullanılmaya başlandı. Sonraki 30 senede de Avrupa'daki görmez okullarının neredeyse hepsi bu alfabeye geçti. 1887'de Louis'nin doğduğu yer olan Kurey'deki insanlar kasaba meydanının ortasında onun bir anıtını diktiler. Uzun mermer sütunun bir yüzünde nokta alfabesi ve harflerle şunlar yazıyordu: minnettar görmezlerden Braille. Öbür yüzünde ise görmez bir çocuğa elleriyle okumasını öğreten Louis'nin kabartma bir resmi vardı. Heykel, görmez Louis'nin çocukken oynadığı kasaba meydanının ortasında bulunmaktadır. Bugün herkes meydana gururla Braille meydanı demektedir. Louis'nin adı dünyanın her yerinde tanındı. Okullara ve dergilere onun adı verildi. Ansiklopedilerde ondan bahsedildi. Yüzü pullarla basıldı. Birçok ülkede heykelleri ve anıtları yapıldı ama anıtların en güzeli kitaplarla dolu olan özel kütüphanelerdi. Görmezler için Braille kitapları. Louis 1852'de öldüğünde Paris'te tek bir gazete bile ondan bahsetmemişti. 1952'de 100 yıl sonra bütün gazeteler onun hakkında haberler yayımlıyordu. Louis'nin bedeni küçük Kurey mezarlığına gömülmüştü. Daha sonra tabutu oradan alındı ve Paris'e götürüldü. Bundan böyle Panteon adıyla adlandırılan Fransa'nın en onurlu kişilerinin yattığı yerde yatacaktı. Bu yapının ana kapısının üstünde şöyle yazıyordu: büyük insanlarına vatan minnettardır. Şimdi Fransa ve dünya Louis Braille'i onurlandırıyordu. Önce bir tören yapıldı. Bando yavaş bir müzik çaldı. Louis'nin tabutu caddeler arasında taşınırken Paris'teki tüm kiliselerin çanları çaldı. Tabutun arkasında dünyaca ünlü birçok kişi yürüdü. Fransa Cumhurbaşkanı oradaydı. Helen Keller de oradaydı. Ama bu önemli insanların arkasında Louis için en çok değerli kişiler geliyordu. Sıra sıra beyaz noktalı değneklerini tıkırdatarak yürüyen, adları bilinmeyen görmezler. Hepsi hayatlarındaki boşluğu kitaplarla doldurmuş olan Louis Braille'e bir kez daha teşekkür etmek için gelmişlerdi. Kitabın sonu, 21 Aralık 2011, sayfa 73.